Our deepest gratitude and love to Sister Beck, Sister Allred, Sister
kardeş Beck'e ve Sister Thompson'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son zamanlarda toplumun İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'ne ilgisi artmaktadır. Bu memnuniyetle karşıladığımız bir şeydir. Çünkü sonuç olarak temel görevimiz İsa Mesih'in sevindirici haberini, onun öğretisini bütün dünyada öğretmektir. Ancak bizim öğretimiz hakkında ve öğretimizin nasıl oluştuğu hakkında bazı karışıklıkların olduğunu ve bu karmaşanın hala sürüp gittiğini kabul etmek zorundayız. Bugün konuşmak istediğim konu budur. Kurtarıcı tarihin en önemli döneminde öğretisini öğretti ve havarileri bu öğretiyi yanlış geleneklerin ve felsefelerin saldırılarına karşı korumak için azimle mücadele ettiler. Yeni anlaşmadaki mektuplar havarilerin hizmetleri sırasında daha önceden başlamış, ciddi ve yaygın bir inançtan sapmayı gösteren birçok olaydan bahseder. Sonraki yüzyıllar sevindirici haberin saçtığı ışık ile 19. yüzyıla kadar restorasyonun parlak güneşi, dünya üzerinde doğuncaya ve Mesih'in sevindirici haberi tam ve bütün olarak tekrar yeryüzüne gelinceye kadar ara sıra aydınlanmıştır. Bu muhteşem gün, güneşten daha parlak bir ışık sütunu içinde Tanrı Baba ve onun sevgili oğlu İsa Mesih'in genç Joseph Smith'i ziyaret etmesiyle ve ilahi güç ve yetki ile bağlantılı bir vahiy tufanının önünü açmalarıyla başlamıştır. Bu vahiylerde yeryüzünde yeniden kurulmuş olan İsa Mesih'in kilisesinin temel öğretileri diye adlandırılan şeyleri buluruz. İsa'nın kendisi İsa Mesih hakkında başka bir tanıklık olan Mormon kitabında kaydedilmiş şu cümlelerle bu öğretiyi açıklamıştır. Bu benim öğretim olup, babanın bana verdiği öğretidir. Ve ben babaya tanıklık ederim. Baba da bana tanıklık eder ve kutsal ruh da babaya ve bana tanıklık eder. Ve ben babanın her yerde bütün insanlara tövbe ederek bana inanmalarını emrettiğine tanıklık ederim. Ve bana inanarak vaftiz olan kimse kurtulacaktır. Ve Tanrı'nın krallığını miras alacak olanlar onlardır. Ve bana inanmayıp vaftiz olmayan ise hüküm giyecektir. Ve bana inanan babaya da inanır. Ve baba da ona benim hakkımda tanıklık eder. Çünkü baba onu ateş ve kutsal ruhla ziyaret edecektir. Doğrusu size derim ki benim öğretim budur ve evini bunun üzerine kuran benim kayamın üzerine kurmuş olur. Ve cehennemin kapıları onlara karşı zafer kazanmayacaktır. Üzerine ev kurmuş olduğumuz kaya, kilisedeki diğer her şeyin temeli bizim mesajımızdır. Tanrı'dan gelen her şey gibi bu öğreti saftır, açıktır, anlaması kolaydır. Hatta bir çocuk için bile. Memnuniyetle herkesi bu öğretiyi kabul etmeye davet ediyoruz. İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nde biz Tanrı'nın vahiy etmiş olduğu, halen vahiy etmekte olduğu her şeye ve O'nun kendi krallığı hakkında daha birçok büyük ve önemli şeyleri vahiy edeceğine inanıyoruz. Henüz bilmediğimiz pek çok şey olmasına rağmen, almış olduğumuz hakikatlerin ve öğretilerin ilahi vahiy aracılığıyla geldiğini ve gelmeye devam edeceğini biliyoruz. Bazı dini geleneklerde teologlar dini liderlerle beraber aynı öğretme yetkisine sahip olduklarını ve öğretim meselelerinin birbirleri arasında bir fikir yarışması haline gelebileceğini iddia ederler. Bazıları orta çağlardaki ekümenlik meclislere ve bunların inançlarına güvenir. Diğerleri öncelikle havarilerden sonraki teologların düşüncelerine ya da kutsal kitabın yorum bilimi ve tefsiri gibi bilimsel çalışmalara önem verir. Biz anlayışımızı artıran bilime değer veririz. Ama bugünkü kilisede eskiden olduğu gibi Mesih'in öğretisini oluşturmak ya da öğretisel sapmaları düzeltmek Rabbin havarilik yetkisini bahşettiği kişilere özgü olan ilahi vahiy ile ilgili bir meseledir. 1954 yılında sonradan birinci başkanlığın bir danışmanı olmuş Başkan J. Reuben Clark Jr., öğretinin kiliseye nasıl duyurulduğunu ve kilise başkanının seçkin görevini açıkladı. Birinci başkanlığın ve 12 havariler kurulunun üyeleri hakkında konuşurken şunu söyledi: "Bazı genel otoritelere özel çağrılar verildiğini aklımızda tutmalıyız. Özel bir armağana sahiptirler. Peygamberler, görenler ve vahiy bildirenler olarak onaylanmışlardır ki bu onlara, insanlara öğretmeleri için özel bir ruhsal armağan verir. Kilise başkanının tüm gücü ve yetkisine bağlı olarak Tanrı'nın bilgisini ve isteğini onun halkına bildirme hakkına, gücüne ve yetkisine sahiptirler. Diğer genel otoritelere öğrettiklerini kapsayan bu özel ruhsal armağan ve yetki verilmemiştir. Sonuçta onlar sınırlandırılmıştır ve öğrettikleri ile ilgili güç ve yetkileri üzerindeki sınırlama kilisenin diğer her yetkilisi ve üyesi için geçerlidir. Çünkü onlardan hiçbirine bir peygamber, gören ve vahiy bildiren olarak ruhsal armağanlar bahşedilmemiştir. Ayrıca belirtildiği gibi kilisenin başkanı bu konu hakkında daha fazla ve daha özel ruhsal armağanlara sahiptir. Çünkü o tüm kilisenin peygamberi, göreni ve vahiy bildirenidir." Kurtarıcı isteklerini ve öğretilerini peygamberlere, görenlere ve vahiy bildirenlere nasıl bildirir? Bir haberci kullanarak bildirir ya da bizzat kendisi açıklayabilir. Kendi sesiyle ya da kutsal ruhun sesi aracılığıyla konuşabilir. Kutsal ruhtan ruha olan iletişim kelimelerle ya da kelimelerle ifade edilemeyecek bir anlayışı ileten hislerle açıklanabilir. Kurtarıcı, hizmetkarları ile kişisel olarak konuşabilir ya da onların oluşturduğu meclislere seslenebilir. Yeni anlaşmadaki iki örnekten bahsedeceğim. Birincisi, kilisenin başı olan kişiye verilmiş bir vahidir. Elçilerin İşleri kitabının başında Mesih'in havarilerinin İsa'nın hizmetini örnek alarak sevindirici haberi sadece Yahudilere bildirdiklerini görürüz. Ama şimdi Rabbin programına göre bir değişiklik zamanı gelmişti. Petrus, Yafa'da 3 kez aynı rüyayı gördü. Gökten büyük bir çarşafın 4 köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirilmiş olan çeşitli hayvanları gördü ve Petrus'a kesmesi ve yemesi emredildi. Petrus, Musa yasasına göre bazı hayvanlar murdar olduğu için isteksizdi ve Petrus böyle şeyleri yememe konusunda emirleri daha önce hiç çiğnememişti. Fakat rüyasında bir ses Petrus'a, "Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme," dedi. Hemen bunun ardından Romalı yüzbaşı Cornelius tarafından gönderilen adamlar, efendilerine öğretmesi için Petrus'tan gelmesini rica etmek üzere onun konakladığı mekana geldiklerinde bu rüyanın anlamı daha da belli oldu. Cornelius, akraba ve arkadaşlarından oluşan büyük bir grup toplamıştı. Petrus, onların mesajı öğrenmek için ümitle kendisini beklediklerini görünce şunu dedi: "Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum." Petrus daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Ve Petrus'la birlikte gelenler Kutsal Ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. O zaman Petrus, "Bunlar tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh'u almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?" dedi. Petrus'un yaşadığı bu tecrübe ve aldığı vahiy sayesinde Rab kilisedeki uygulamayı değiştirdi ve öğrencilerine daha bütün bir öğretisel anlayışı vahiy ile bildirdi. Ve böylece sevindirici haberin vaazı tüm insanlığı kapsayacak bir şekilde yayıldı. Elçilerin İşleri kitabının sonlarında buna benzer başka bir hikayeyi okuyoruz. Bu sefer öğretiyle ilgili meseleler hakkında olan bir vahiyin nasıl bir meclis konumunda gelebileceğini gösterir. Musa yasasında gerekli olan sünnetin, Mesih'in kilisesinin ve sevindirici haberin bir emri olarak devam edip etmeyeceği konusunda tartışma çıktı. Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Bu meclisle ilgili kayıtlar kesinlikle tam değildir. Ama anlatılanlara göre uzunca bir tartışmadan sonra en kıdemli havari olan Petrus ayağa kalkmış ve Kutsal Ruh'un kendisine teyit ettiklerini bildirmiştir. Petrus, Cornelius'un evindeki sünnetsiz Yahudi olmayan uluslara sevindirici haber vaaz edilmeye başlandığında iman etmiş sünnetli Yahudiler gibi onların da kutsal ruhu aldıklarını meclise hatırlattı. Petrus, Tanrı onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı, dedi. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'ya deniyorsunuz? Ama bizler Rabbi İsa Mesih'in lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Bundan sonra Paulus, Barnaba ve belki de başkaları Petrus'un bildirdiklerini desteklediler. Yakup kararın mektup aracılığıyla kilisede uygulanmasını önerdi ve meclis oy birliğiyle karar verdi. Kararlarını bildiren mektupta havariler kutsal ruh ve bizler uygun gördük, dedi. Ya da başka bir deyişle, bu karar kutsal ruhun sayesinde ilahi vahiy aracılığıyla geldi. Bu aynı yöntemler bugün iade edilmiş İsa Mesih'in kilisesinde kullanılmaktadır. Kilisenin başkanı ona verilen vahiylere göre öğretileri bildirebilir ya da yorumlayabilir. Öğretisel açıklama, birinci başkanlık ve 12 havariler kurulundan oluşan ortak bir meclis tarafından da gelebilir. Meclisteki görüşmeler genelde temel kutsal yazılara, kilise liderlerinin öğrettiklerine ve önceden yapılmış uygulamalara başvurmayı içerir. Ama sonuçta yeni anlaşmadaki kilisede olduğu gibi amaç meclis üyeleri arasındaki ortak görüşü bulmak değil, ancak Tanrı'dan vahiy almaktır. Bu, Tanrı'nın bilgisini ve isteğini elde etmek için hem mantığı hem de imanı içeren bir süreçtir. Aynı zamanda geçmişte ve günümüzde bir kilise lideri tarafından yapılan her beyanın mutlaka öğreti teşkil etmeyeceğini hatırlamamız gerekir. Kilisede bir lider tarafından bir keresinde yapılan bir beyanın genelde kişisel ama iyi düşünülmüş bir fikir olduğu, tüm kilise için resmi ya da zorunlu olacağı anlamına gelmediği bilinir. Peygamber Joseph Smith, bir kişinin peygamber gibi hareket ettiğinde peygamber olduğunu öğretti. Daha önce kendisinden alıntı yaptığım Başkan Clark, şu gözlemlerde bulundu. Çocukken babamın bana anlattığı basit bir hikaye bu konuyu açıklar. Ne kadar etkili olacağını bilmiyorum ama konuyu örnekle açıklıyor. Hikayesi şuydu. Johnston, ordusunun gelişinin telaşı sırasında kardeş Brigham bir sabah toplantısında yaklaşan orduya gözdağı verircesine onlara karşı koyma ve onları geri sürme niyetini ifade ederek halka vaaz vermişti. Öğleden sonraki toplantıda Brigham Young ayağa kalktı ve sabahleyin kendisinin konuştuğunu ama şimdi Rabbin konuşacağını söyledi. Ondan sonra sabahki konuşmasına karşı olan bir tarzda konuştu. Kilise, kardeşlerin görüşlerini kutsal ruhtan ilham alarak açıklayıp açıklamadıklarını üyelere verilen kutsal ruhun tanıklığı sayesinde bilecektir ve zamanı geldiğinde bu bilgi gösterilecektir. Peygamber Joseph Smith, kurtarıcının merkezi rolüne ilişkin öğretimizi şu tanımlayıcı cümlesiyle doğruladı. Dinimizin temel ilkeleri, havarilerin ve peygamberlerin İsa Mesih ile ilgili onun öldüğüne, gömüldüğüne, üçüncü gün tekrar dirildiğine ve göğe yükseldiğine dair tanıklığıdır. Dinimize ait olan diğer şeyler ise bunun bir uzantısıdır. Joseph Smith'in İsa'nın yaşadığına dair tanıklığı vardır. Çünkü onu gördü. Hatta Tanrı'nın sağında ve onun babanın biricik oğlu olduğuna dair tanıklık eden sesi duydu. Bu mesajı duyan ya da okuyan herkese İsa Mesih'in ilahi karakterine, kefaretine ve dirilişine dair aynı tanıklığı dua ederek ve kutsal yazıları araştırarak kazanmasını tavsiye ediyorum. Tövbe ederek, vaftiz eder olarak, kutsal ruh armağanını alarak ve sonra hayatınız boyunca İsa Mesih'in sevindirici haberinin yasalarına ve antlaşmalarına uyarak bu öğretiyi kabul edin. Paskalya kutlamalarımız yaklaştıkça, Nasralı, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna, eskiden beri hakkında peygamberlik edilen aynı Mesih olduğuna tanıklık ederim. O, Getsemani'de acı çeken, çarmıhta ölen, gömülen, ve gerçekten üçüncü günde tekrar dirilen Mesih'tir. O dirilmiş Rab'dir ki onun sayesinde hepimiz dirileceğiz ve onun aracılığıyla isteyen herkes kurtulabilir ve onun cennetteki krallığında yücelebilir. Bu, İsa Mesih hakkında önceki tüm tanıklıkları teyit eden ve günümüz için yeniden bildirilen öğretimizdir. İsa Mesih'in adıyla. Amin.